Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 7. Kaset, 1. Yüz, Sayfa 223. Ali Çavuş, İsmail'i öve öve bitiremiyor, onun yerinde kim olsa Kavlak oğlunu bir iki demez öldürürdü. O, Kavlak'ın bir kez olsun sözünü etmedi. Onun yanında hiçbir kimse de Kavlak'tan bir tek sözcük etmedi. Bana kalırsa Topçu İsmail münasip zamanı bekliyor. O, benim bildiğim Topçu İsmail ise bekliyor. Akıllı insan, sabırlı insandır. Çiftliğin yıkılmış konağının avlusunda indiler. İsmail onları kıvançla karşıladı. Hoş geldiniz dedi. Atı görmeye mi geldiniz diye sordu. Kendime ev, ata da tavla yaptım. Atı görmeyin, tanıyamayacaksınız. Tavlaya kocarcasına gitti. Güzel, tüyleri pırıl pırıl bir atla çıktı. Bu mu bizim aldığımız at İsmail? Dedi ağa efendi, ağır vakur. Ne de iyi bakmışsın ata İsmail, sağ olasın. Biz bu atı aldığımızda ona hiç bakmamışlar. Bunun bir küheylan olduğunu bilememişler. Ata iyi bakınca 3 ay içinde bu hale geldi. Bir de hızlı ki inanamazsın, çok akıllı. Bunca at geçti elimden, böylesi bir ata çok az rastladım. Ağa efendi ata yaklaştı, boynundan sağrısına kadar atı okşayarak elini götürdü. Sonra gitti, atın ağzını açtı, atın apak dişleri ortaya çıktı. Ağa efendi atın ağzına uzunca bakıp ağzı kapattıktan sonra, İsmail, sen bu atın dişlerine baktın mı yahu? Bunun yaşı daha 4, dedi. Baktım efendim, daha yaşı 4. Çok güzel bir at, hem de Arap atlar içinde en soylusu, cinsi küheylan. Küheylan dünyadaki atlar içinde de en soylusu, bunun soy kağıdı da var mı sende? Yok ama efendim, hemen alırız. Böyle bir ata kim soy kağıdı vermez ki? Bunun soyu alnında yazılı. Bundan sonra başından ne geçerse geçsin, ne kadar acı çekmişse çeksin, şu anki mutluluğu hepsine bedeldi. Musa Kazım Ağa Efendi atı görür görmez başka bir insan olmuş, yürüyüşü bile değişmişti. Yıkık eve hızla yürüdü, arkasından da ötekiler. Evin cümle kapısının eşik yerinde durdu, sağına döndü, uzun uzun baktı, soluna döndü, önüne, arkasına döndü, bütün yöreyi gözden geçirdikten sonra, bu adam akıllı bir adammış, konağı en güzel yere yaptırmış, ne yandan baksan deniz gözüküyor, hem de başka başka denizmiş gibi gözüküyor. Bizim Girit'te de öyle yerler vardı ki, hangi yönden baksan bambaşka bir deniz görüyordun. Bakıp da hep aynı denizi görenler, denize aval aval bakıp da tadına varamayanlar. Bizim adada yaramaz çocuklar gibi bir adam var. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Nişancı Veli. Tanıyoruz, tanıyoruz efendim, dedi Ali Çavuş. O bize çok gelir. Daha iskeleye çıkar çıkmaz bağırır. Ali Çavuş, Ali Çavuş diye bağırır. Ali Çavuş, kabak çiçeği dolması hazır mı? Tarhanas çorbası ocakta mı? Bizim hatun bacı iyi mi? İşte bu nişancı Veli her gün, her seher vakti, her sabah, her kuşluk vakti, her öğlen, her ikindi, her akşam, her akşamüstü, her gün kavuşurken, her ışıkta, her yıldız ışığında, aylı gecede denizi bir başka başka görür. O bir tek denizde değil, bin denizde yaşar. Has denizciler böyledir işte. Buraya bu konağı yaptıran kişi de atlarla ne kadar kardeşse denizle de o kadar kardeşmiş. Bizim çorbacının dedesi yaptırmış bu konağı. Toprağı bol olsun, dedi ağa efendi. Has adammış. Yalnız atları denizi sevmek marifet değil. Kurdu kuşu, yerdeki karıncayı, petekteki arıyı, dünyada ne var ne yoksa, taşı toprağı, esen yeli, kayan yıldızları, her şeyi, her şeyi ta iliklerine, ta yüreğinin köküne kadar seveceksin. Dünyayı okşamaya doyamayacaksın. Ortadaki dibinden pınar kaynayan ağaca yürüdü ağa efendi. Bir coşkunluk fırtınasına kendini kaptırmış gidiyor, ötekiler de arkasından ona ulaşmaya çalışıyorlardı. Ağa efendi pınarın başında durdu, eğildi, suya baktı, suda kendi suretini gördü, yüzü gençliğindeki gibiydi, rahattı, sevgi doluydu. İşte benim dünyam böyle bir dünyaydı, benim dünyam her şeyiyle Girit'ti. Girit'te her şeyin kokusu, ağacın, suyun, toprağın, uçan kuşun, her şeyin kokusu başkaydı. Girit'te her gün her şey başkaydı. Burada da her şey başka ya, daha iliklerime, yüreğimin köküne işlemedi. Bir gün nişancı Veri'ye niçin bu kadar mutlusun diye sorarsam, o da bana diyecek ki, iliklerime kadar dünya sevgisiyle doluyum. Her an yüreğim bir sevgi yaratıyor. Birden İsmail'e döndü. Bu pınarda, bu ağaçta bir değişiklik var, öyle mi? Öyle efendim, var efendim. Pınarı genişlettim, yöresini ağacın kökünün daha yakınına götürdüm, altını kazdım. Pınar üç misli oldu. Dibindeki çakıl taşları yetmedi, denizden sırtımda çuval çuval çakıl taşı getirdim. Suyun altına koydum. Pınar ağacın dibine yaklaşınca gözesinden çok su geldi. Bir havuz kadar dibi türlü renkte çakıl taşlarıyla döşeli bir pınar azmanı küçük havuz oldu. Bir daha bu pınara dokunma İsmail diye sert bir emir verdi ağa efendi. Bu ağaca da hiç mi hiç dokunma. Tabiat bizden her zaman akıllıdır. O ne istediğini herkesten iyi bilir. İnsanoğlu dedikleri acayip yaratığın işi sadece bozmak, yıkmak olmuştur. Kendi yüreğini bile yürek olmaktan çıkarmıştır. Anladım efendim. Dokunmam efendim. Bozmam efendim. Şu balıklar nereden geldi bu pınarın içine? Daha önce var mıydı? Yoktu efendim. Ben getirdim efendim. İyi halt etmişsin. O aptallar gibi sen de doğayı güzelleştirmeye kalkıyorsun. Pınar isteseydi suya en güzel çakıl taşlarını, en güzel balıkları getirip dibine koyardı. O balıkları götür, nereden aldıysan oraya koy. Bir daha bu pınara çakıl taşlarını sırtında taşıma. Şimdiye kadar getirdiklerin yeter. Götürürken balıkları da öldürme. Baş üstüne efendim, öldürmem efendim. Arsen Usta elinde metre konak yerini ölçüyor, elindeki deftere yazıyordu. Poyraz da ona yardım ediyordu. İsmail ve Ali Çavuş'la birlikte zeytinliği bölen çayın oraya giderlerken ağa efendi, Arsen Usta, Arsen Usta, Arsen Usta, konağı bitirince tavlaları, sonra benim atın ahırını, ardından da gül bahçesini unutma. Hepsini çiz, hepsinin haritasını bana getir. Bütün çiftlik en küçük ayrıntısına kadar elimin altında olacak. Merak etme ağa efendi, haritacılık da elimizden gelir. Çiftliği, taşı, toprağı, pınarı, ağacı, çayı, zeytinliğiyle getirip önüne koyacağım. Ama benim işim burada birkaç gün daha sürer. İstersen İsmail'in evinde kalabilirsin. Arsen Usta'nın başımızın üstünde yeri var. Topal Ali Ağa gibi o da bir Çanakkale, Gelibolu kahramanıdır. Kendi buraya gelmeden önce ünü gelmiş, dillere düşmüştü. Düşmanın paramparça ettiği topları, eskimiş tüfekleri onararak yepyeni eden o Arsen Usta, bu Arsen Usta değil mi? Topal Ali Çavuş göğsünü gererek ayağını yere vurdu. O Arsen Usta işte bu Arsen Usta'dır ve Çanakkale Gelibolu kahramanıdır. Çanakkale'den Gelibolu'ndan geriye kalanlar her zaman onunla onur duyarlar ve onlardan Arsen Usta'nın namını duymamış hiç kimse yoktur. Kimilerinin tüfeklerini, kimilerinin toplarını onarmış, üstüne üstlük de mitralyozun başına geçmiş, çekirge sürüsü gibi üstümüze gelen düşmana aman vermemiştir diyerek işte böyle konuştu. Arsen bizim toprağımızı, bizim adamızı, bizim dostluğumuzu seçmiş. İşte bizim hepimiz bundan onur duyuyoruz. Ağa efendi önlerine düştü, hırsla yürüdü. Neredeyse Poyraz'la İsmail arkasından yetişemiyorlardı. Parlak çakıl taşlarının üstünden ışık gibi akan çaya geldiler. Çayın ipiltileri her iki kıyıdaki zeytin, ılgın, çınar ağaçlarına vuruyordu. Ortalığa gün ışığından çok başka parlak aydınlıklar yayılıyor ve parlak pullarıyla aydınlıklar saçan balık sürüleri bir aşağı bir yukarı oynaşıyorlardı. Ağa efendi suyun kıyısına dizüstü çöktü. Bir süre sonra da olduğu yerde oturdu, gözlerini de gün kavuşuna kadar sudan ayırmadı. Orada üç gün kaldılar. Hali vakti epeyce yerinde Topal Ali, onları yürekten konukladı. Onlara hiç bilmedikleri, tanımadıkları yemekler getirdi. Bu üç gün içinde ağa efendi Girit'ini, atlarını, denizi, gönderdiği karısını, canı gibi sevdiği kızlarını, her şeyi unuttu. Çiftlik, çiftlikten bin bir biçimde gözüken deniz, ışık olmuş akan çayın suları, ipilti yumağı olmuş oynaşan ulu çınarın altındaki pınar, Ali Çavuş, öteki insanlar onu büyülemişlerdi. Büyülenmiş ağa efendi bu dünyadan ayrılmış, başını almış bir başka dünyaya gitmişti. cennet düşleri içinde bir uyur gezer olmuş, uçup duruyordu. Kadri kaptanın teknesine bindikten sonradır ki kızları aklına düşmüş, bir yanında Poyraz'ı, bir yanına Arsen Usta'yı görünce düşlerinden azıcık da olsa sıyrılmış. ''Adamıza mı gidiyoruz çocuklar? Ali Çavuş, İsmail nerede kaldılar? İsmail'e bir miktar para verecektim. Verdin mi?'' ''Verdiniz efendim,'' dedi Poyraz. Musa Kazım Ağa Efendi belini yastığa dayadı, gözlerini kapadı, arada bir gözlerini açıyor, yöreye şaşkın şaşkın bakıyor, hemencecik de kapatıyordu. Tekne iskeleye yanaşınca ''Geldik mi?'' diye sordu Ağa Efendi. Elinden tutup onu kaldıran Arsen Usta ''Geldik efendim,'' dedi. Tekneden birlikte iskeleye atladılar. Çiftlikten adaya kadar uyur gezer olmuş dolaşan Ağa Efendi, şimdi o Ağa Efendi değildi. Onun yerini sevinçten taşan, derisinden neşe fışkıran, yerinde duramayan gençleşmiş, pırıl pırıl gözleriyle yeni bir Ağa Efendi almıştı. Sevinçten kanatlanır mıymış bir insan? Ağa Efendi kanatlanmıştı. Evine öylesine çabuk gidiyordu ki Poyraz arkasından neredeyse yetişemiyordu. Daha evin bahçe kapısının eşiğinde ayağını atmadan ''Kızlar, kızlar, canım kızlarım, ben geldim, ben, ben!'' ''Kızlar, hoş geldin baba!'' diyerek bağırdılar. Basamaklardan yuvarlanırcasına bahçeye indiler, babalarına sarıldılar. Babalarının sevinci bedeninden onlara da geçti. Onlarla birlikte Poyraz da bir sevinç fırtınasına düştü. ''Cennetten geliyorum kızlarım, ömrümde hiç böyle cennet yaşamadım. Hiç kimse de ömrümde böyle bir cennet yaşamamıştır. Bizim çiftliğin neresinden bakarsan denizi başka başka, renk renk, ışık ışık görüyorsun. Hiçbir yerde böyle bir deniz yok. Haydi eve gidelim de size bir bir anlatayım.'' Kızların koluna girdi, merdivene yürüdüler. Merdiveni çıkarlarken ''Büyülenmek'' diyordu Ağa Efendi. ''Oraya bir varmışsın, biraz ötedeki denize bakmışsın, ulu ağacın dibinden ışıktan pınarı, zeytinlerin arasından apaydınlık bir çay görmüşsün. Bütün bedenini şimdiye kadar hiç bilmediğin, ayaklarını yerden kesen, başını döndüren bir büyü sarmış. Sen kendinden geçmişsin. Seni bir sevinç sarmış sarmalamış. Sevinçlerin, uçmakların, büyülerin diyarı seni kendinden geçirmiş, ölümsüzlüğe kavuşmuş, ölümsüzlük büyüsünden de kurtulmak istememişsin. İşte ben şimdi ölümsüzlük büyüsünün içinde döneniyorum. İyi ki bu adaya gelmiş, bu insanları görmüş, bu çiftliği satın almışım. Siz de çiftliğe giderseniz insanı büyüleyen bir şeyler var oralarda, çiftlikte. Poyraz orada basamakların önünde durmuş kalmıştı. Şaşkınlık içindeydi ya, içindeki acı kabardıkça kabarıyordu. Zehra babası merdiveni çıkarken, merdivende durup konuşurken dönmüş ona bakmış, oysa başını kaldırıp Zehra'ya bakamamıştı. O da büyülenmiş, onun da ayakları yerden kesilmiş, o da kendini unutmuş gibiydi. Şimdi Lena'na gelse, onun koluna girse, eve götürse, yüzündeki onulmaz acıyı kimsecikler görmese, Zehra'yı kurtarsa... Onlar sevgi olmuşlar, sevinç yumağı olmuş uçarlarken Poyraz adanın ortasında tek başına bir öksüz oğlan gibi kala kalmıştı. Ne pahasına olursa olsun yarın erkenden kalkacak, ister gelsin ister gelmesin gün kavuşana, karanlık düşene kadar onu değirmende bekleyecekti. Yarın da bunu Vasili'ye bir değil boyuna söyleyecekti. Poyraz evine gitti, Vasili'yi iskelenin üstünde buldu. Zehra balığa çıkacaktı. ''Dur Vasili'' dedi, ''bekle beni.'' Vasili onu olduğu yerde durup bekledi. ''Söyle ona, Poyraz'a, yarın onu değirmende sabahtan akşama kadar bekleyeceğim.'' ''Hemen şimdi mi?'' diye sordu Vasili. ''Hemen şimdi'' dedi Zehra, ''balığa çıkmadan önce.'' Vasili Poyraz'ın evine gitti, biraz sonra da döndü. ''Ne söyledi?'' diye kıpkırmızı kesilen Zehra sordu. ''Hiçbir şey söylemedi'' dedi Vasili. Yüzü sararmış, şaşkınlamıştı. ''Bir şeyler söyleyecekti ya söyleyemedi. Ben onun huyunu bilirim. Konuşmaz susarsa o sonuna kadar susar. Ben gene yüzüne bakarak sordum. Ne söyleyeyim Zehra'ya?'' O gene konuşmadı. Dudaklarını birazcık kıpırdattı. ''Ben gene bekledim, gene sordum. O gene bir şey söylemedi.'' Kayığını atladı, kürekleri asıldı. Zehra olduğu yerde kıpırdayamadan bir süre daha durdu. Sonra da birden toparlandı. İsterse hiç konuşmasın. İsterse hiç değirmene gelmesin. Ben yarın sabah erkenden onu değirmende bekleyeceğim. dedi homurdandı. Babam niçin bu kadar sevinç içinde diye düşündü. Belki bir dönüş haberi aldı da, öyleyse yeni çiftlik, yeni deniz, yeni insanlar onu niçin, nasıl büyüledi? Neredeyse bir çift kanat çıkacak koltuklarının altından, uçup Girit'e gidecek. Kapının önüne mor salkımlara konacak. İskeleden çınarlara yürüdü, çeşmenin yanındaki kanepeye oturdu. Belki buralarda bir yerde onunla karşılaşırız, dedi. Bekledi. Bekledikçe umudu arttı. Biraz sonra gelecek, biraz sonra gelecek, diye kuşluğu etti. Çeşmeye ne gelen vardı ne giden. Adada çıt çıkmıyordu. Ne bir kuş sesi, ne arı, ne bir insan, ne dalga sesi. Tam düşünürken önünden Abbas kediyle yeni getirilen haremi dişi kedi geçti. Kediler neşe içindeydiler. Zehra, kedileri sevdiği, çocukluğunda onlarla uğraştığı için hemen hemen kedilerin her davranışını bilirdi. Kedilerin güldüklerini bile görmüştü. Onların her davranışları, onlarla sürekli arkadaşlık kuran, onlara bakanların huylarına benzerdi. Önünden geçip giden kediler de mutluluk içindeydiler. Zehra kedilere imrendi. Şimdi buradan kalksa, Şerife Hatun'a gitse, her zamanki gibi onunla kilim dokusa, babası bin türlü deniz görmüştü, bin türlü ışık, bin türlü çiçek, bin türlü gökyüzü görmüştü de büyülenmişti. Şerife Hatun'un dokuduğu bir tek kilimi görse büyülenir, hem de aklı sıçrardı. İnsanoğlu Allah'ın yaptığından güzelini mi yapıyordu acaba? Ayağa kalktı, musluktan akan aydınlık suya baktı. Bu su da bin, bin ışıkla akıyor öyle bakarsan. Babası böyleydi. Şerife Hatun'a giderken ayağı aldı, onu evlerine götürdü. Babası Nesibe ile coşkuyla konuşuyordu. Zehra'nın ayak seslerini duyunca arkasına döndü baktı. Zehra, iyi ki geldin, dedi. Gel otur yanıma da sen de gör. Masaya geniş bir kağıt uzatmıştı. Bak kızım, burası bizim çiftliğimiz. Şurada eski bir konak varmış. Bizim Girit'teki konak gibi değilse de gene görkemli bir konak. Konağı, konağın yerini nasıl konak yaptıracağını, ortadaki altından pınar çıkan ağacı, zeytinlerin arasından bir ışık seli olaraktan akıp ipiltiler fışkırtan balıklarıyla denize kavuşan çayı, bütün kıvrıntılarıyla, çiftlikte ne var ne yoksa, her bir şeyi bütün ayrıntılarıyla ak kağıda resmetmişti. Çiftliği, orada onu etkileyen alçak gönüllü insanları, onlara hayranlığını anlata anlata bitiremiyordu. Bir de nişancı Veli o yörelerde o kadar ünlüydü ki dillere destandı. Topal Ali Çavuş'un köyünün yarısından çoğuna giden Rumların evlerine yerleştirilmiş, mübadele göçmenlerinin evlerine kapanıp aylarca dışarı çıkmamalarını, bu şaşkınlık verici olaya iki günde nişancı Veli'nin nasıl son verdiğini, herkesin şaşırdığını, köylülerin onlara anlatışını, köylülerin nişancıya bir ermiş gibi baktıklarını da ballandıra ballandıra söylüyordu. İki gün içinde nişancı Veli sayesinde Yunanistan'dan gelen köylülerle öylesine sarmaş dolaş olmuşlardı ki, nişancı onlara ne söylemiş, onları nasıl bir biçimde büyülemişti ki o aylarca ortalıkta hiç gözükmeyen göçmenler hemen ortaya 7'den 70'e kız kızan çıkıvermişlerdi. Ağa efendinin çenesi düşmüştü. Durmadan konuşuyor, ikide birde de nasıl büyülendiğini söylemeyi de hiç unutmuyordu. Güzel Girit yemekleri yapmıştı Nesibe. Hem de hiç kimsenin yardımı olmadan, hem de öz be öz Girit yemekleri. Ağa efendi yemeği yedikten sonra gene şen şakrak, "Çocuklar, ben Poyraz evladımın evine gidiyorum, çabuk gelirim. İnşallah onları rahatsız etmem. Giderken yanıma Melek Hatun'u da alırım," dedi. Kalktı, hamamlığa gitti, elini kokulu sarı sabununu aldı. Zehra onun eline ibrikle su döktü. Kız omuzundaki havluyu babasına uzattı. Ağa efendi ellerini kuruladı. Ağa efendi masanın üstündeki çiftliği ve yöresini resmettiği kağıdı eline aldı. Dürdü büktü, dışarıya çıktı. Melek Hanım aşağıdan çağırdı. Onun sesini duyan Melek Hatun apar topar aşağı indi. "Melek, Melek, Melek Hatun, bak size neler anlatıp neler göstereceğim. Poyraz evladıma gidiyoruz. O buldu bana bu çiftliği ya. Bu sefer 3 gün kaldık. Ben de oturdum, çiftliği nasıl bir çiftlik yapacağım onun resmini yaptım." Elindeki kağıdı gösterdi. Poyraz kapıda onları görür görmez önce şaşkınlık içinde kaldı. Sonra hemencecik de yüreği sevinç doldu. "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz efendim, buyurun. Hatun, buyurun efendim, hoş geldiniz. Onlara yer gösterdi. Lena, çaylar hazır efendim. Bir süre Rumca konuştular. Ne güzel Rumca konuşuyorsun. Efendina. Aa, efendimizin Türkçesi de çok güzeldir Lena'na. Onda her şey güzeldir, dedi Lena. Mutfağa koştu. Hemen de ince belli çay bardaklarında tüterek, güzel de kokarak tavşan kanı çaylar geldi. Aa efendi sabırsızlıkla bir eli tüten çayda, biz 3 gün 3 gece bir cennette yaşadık. Her yer, yeryüzü, gökyüzü bahar kokuyordu. Sanki gökyüzünde çiçekler açmış, gökyüzünden kokular yağıyordu üstümüze. Denizden, hiçbir denizde koklanmamış kokular geliyordu üstümüze. İnsanın bedenini yumuşatan bir kokuydu. Ağa efendi bundan sonra daha da coştu. Al Allah dilini, zapt eyle kulunu. Kızların anlattıklarının hepsini bunları anlattıktan sonra başka konulara, sulara, balıklara, kuşlara geçti. İnsanları ballandıra ballandıra anlattı. Ağa efendi sultan öyle şeyler anlattı ki Poyraz onun anlattıklarının çoğunu görmemişti ya, büyülenmişti. Ağa efendi sultan öylesine güzel, coşkuyla, yürekten anlatıyordu ki insan kendinden geçiyordu. Demek büyülenme bu demekti. Poyraz ağa efendinin anlattıklarının ardına düşmüş, bir cennetten öbür cennete uçup duruyor, cennetlere gidip geliyordu. Bu sırada kapı açıldı, içeriye Dengbej Uso girdi. Kusur yok bende, ben buradan geçerken tam yüreğime işledi, merdivenin basamağına oturdum. Ağa efendinin konuştuklarının hepsini anlamıyordum ya, gene de yüreğime işliyordu. Bizim Dengbej'imiz Abdalazey Niki de böyleydi. O türkülerini Kürtçe söylüyor, Türkler, Farslar, Çerkezler, Gürcüler kim dinlerse, yani 72 milletten kim dinlese onun söylediklerini anlıyordu. Kim olursa olsun, dil bilmez bir Arap da olsa ağa efendinin söylediklerini anlardı. Ağa efendinin dili konuşmuyor, yüreği konuşuyor. İyi, has Dengbej'lerin dilleri değil de yürekleri söyler. O sözleri de 72 millet anlar. Lena bir gümüş tepside, 5 ince belli bardakta tüten, kokusu salonu dolduran çay getirdi. Ağa efendi bir yandan çay içerken bir yandan da anlatıyordu. Poyraz da onunla birlikteydi. Onun anlattıklarının hepsini görmüştü ya, ağa efendi bambaşka anlatıyor. İnsanı bir ömür boyu orada yaşamaya mecbur ediyordu. Öyleyse böylesi bir yerde yaşamayı niçin kabul etmiyor, ille de Girit diye dövünüyordu. Musa Kazım Ağa Efendi bir süre konuştuktan sonra masanın üstünde duran dürülü büyük kağıdı önüne serdi. Buraya nasıl bir çiftlik konağı yapacağını, bahçesine nasıl güller, nasıl ağaçlar dikeceğini, konağın bahçesinde nasıl çimler yeşerteceğini, çimin tohumunu İngiltere'den getirteceğini, konağın tavanı için nerelerden ağaç ustaları, duvarlar için hat sanatçıları Acem'de, Hindistan'da, Arabistan'da ne yapıp ne edip bulacağını, bu konağın da dillere destan olacağını anlattı. Sonra atlara, at cinslerine, at soylarına geçti. Bu kadar güzel bir yerde öyle güzel Arap atlar, öyle İngiliz atları yetişecek ki, bu atları duyan, gören atçı Arapların, atçı İngilizlerin parmakları ağızlarında kalacaktı şaşkınlıklarından. Bütün bunlardan sonra da dünyada en güzel yaratığın atlar olacağını söyledi. Her kahraman insanda arkasında bir kutsal ermiş atı olduğunu sözlerine ekledi. Hazreti Muhammed'in binip miraca gittiği Burak atını kimse unutamaz. İskender'in, Hazreti Ali'nin, Köroğlu'nun atları da onlarla birlikte yaşarlar. At konusu sabaha kadar sürdü. Ağa efendi konuşmaktan o kadar yorulmuştu ki kimi sözcükler ağzından yarım dökülüyordu. Duruyor, bir soluk alıyor, yine konuşuyordu. Gün doğunca sözünü bitirdi. Yorgun, yüzünde mutluluk, yüzünde acı, korku. Masanın üstündeki bütün kağıdı toplar, ayağa kalkarken Poyraz Bey oğlum, inşallah Baytar Bey buradadır. Yarın onunla buluşup konuşmalıyım. Onunla buluşup Anadolu'daki bütün haraları dolaşıp oradaki atları göreceğim. Baytar'ın dediğine göre tarihte en güzel atları Çukurovalılar yetiştirirmiş. Baytar atlardan iyi anlıyor. Atların Orta Asya'dan bu yana tarihini de atların gelişmesini de çok iyi biliyor. Asuriler Çukurova'yı ele geçirdiklerinde Çukurovalılardan ne altın ne başka değerli şeyler istemişler. Sadece 360 soylu kır at istemişler. Çukurova'yı, oradaki harayı da görmek istiyorum. Urfa'da da soylu atlar yetişirdi Selahattin Eyyubi'den bu yana. Baytar Bey'in söylediğine göre Selahattin Eyyubi'ye atlar yetiştiren haraları varmış. Merdivene yürüdü, Poyraz telaşla kalktı, yürürken yalpalayan ağa efendinin koluna girdi, basamakları kol kola indiler. Melek Hatun arkalarından geliyordu, yukarıya birlikte çıktılar. Kızlar daha uyumamış, babalarını bekliyorlardı. Onlar içeriye girerken kızlar ayağa kalktılar, babalarını onlardan aldılar, yatak odasına götürdüler, hemen soyup yatağına yatırıp dışarıya çıktılar. Ötekiler oldukları yerde daha öyle duruyorlardı. Uyumaz mısınız, oturmaz mısınız, sabah çayını bizde içmez misiniz? Soran Nesibe'ydi. Zehra'nın hiç sesi çıkmıyordu. Gözü hep Poyraz'daydı. Poyraz da her zamanki gibi başını yerden kaldırıp hiçbir yere bakmıyordu. Melek Hatun sağ olun kızlarım dedi. Ben eve gitmeliyim. Kaptanım uyanınca benim yatağımı boş görünce anama ne oldu diye merak eder. Sağlıcakla kalın. Poyraz'la birlikte çıktılar. Poyraz ana dedi Lena'ya. Çay kaynıyor, kokusu da bütün adayı almış da kokuyor. Bana bir çayla biraz kahvaltı. Acele et, ben dışarıya çıkıyorum. Lena kahvaltıyı çabuk hazırladı, çayı da getirdi. Poyraz kahvaltıyı çabuk yaptı, hemencecik de çıktı. Koşarcasına değirmene vardı. Değirmenin yöresinde 3 kez döndü, 1 kezcik değirmen kapısının önünde duramadı bile. Değirmenden zeytinliğe çavarken günün ucu gözüküyordu. Ağaçların gölgesi de o kadar uzundu ki burada pınarın üstündeki kayalıkları bile aşıyordu. Poyraz pınara kadar yürüdü, kayalığa çıktı, yazılı taşın önünde oturdu, belini taşa dayadı, başı önüne düştü, bir süre öyle kaldı. Birden ayağa fırladı, değirmene koştu, bacaklarını çalılar dalayarak gitti, değirmenin kapısında durdu. Bir türlü kapıya yaklaşamadı, sonunda canını dişine taktı, kapıya yaklaştı, kulağını kapıya verdi, bir ses, bir soluk duyabilecek mi diye. Bekledi, bekledi, içeriden bir kıpırtı sesi bile gelmedi. Gene zeytinliğe kaçtı, oradan pınara çıktı, pınardan kayaya, kayadan yazılı taşa sırtını dayadı. Dayar dayamaz da kalktı, değirmene indi. Sonra da hiçbir yerde durmadan değirmenden yazılı kayaya çıktı, indi. Değirmenin penceresinden bir kırlangıcın çıktığını, sonra dönüp içeriye girdiğini gördü. Kırlangıç delirmişti sanki. Hiç durmadan pencereden içeriye girip girip çıkıyordu. Poyraz orada, kapıda durmuş, gözlerini kırlangıçtan ayıramıyordu. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemişti. Uzun yayladaki bütün evlerinin içinde 3 tane kırlangıç yuvası vardı. Kırlangıçlar çok hızlı kuşlardı ya, böyle hızlısını hiçbir zaman görmemişti. Kırlangıç son hızla pencereden girerken Poyraz'ı da kendisiyle birlikte kendi hızına yakın bir hızla kapıya sürükledi ve kapı kendiliğinden açıldı. Kırlangıçla birlikte Poyraz da içeriye savruldu. Zehra'yı gördü. Değirmen taşının üstünde oturmuş, yüzü sapsarı kesilmiş, kocaman mavi gözlerini açmış, ona tanımıyormuş gibi bakıyordu. Kırlangıcın her içeri girişinde yuvadaki yavruların hepsi birden yuvadan başlarını uzatarak uzun, tüysüz, çıplak boyunları, koskocaman açılmış sarı ağızlarıyla kıyameti koparıyorlardı. Kırlangıcı, kırlangıcı gördün mü? Yavrulara bak, nasıl da basıyorlar yaygarayı. Ne konuştuğunun farkında değildi Poyraz. Sözlerine bir karşılık da beklemiyordu. Değirmen taşının üstüne Zehra'nın yanına oturdu. Zehra'nın yüzüne bir kezcik olsun bakamadı. Başını önüne eğdi, bir daha kaldırmadı. Bir süre hiç konuşmadan sustular. Zehra başını ona çevirmiş hep bakıyordu. Poyraz'ınsa yüzü hiç değişmiyordu. Hep düşünceli, hep utangaç, ne yapacağını bilmez, donmuş gibi öyle bakıyordu. Neden sonra Zehra azıcık kıpırdadı. Ben ne yaptım sana Poyraz? Ben ne yaptım da yüzüme bakmıyorsun? Yoksa senin başka bir derdin mi var? Bir karın, bir nişanlın mı var? Söyle bana da ben de ona göre davranayım. Başımın çaresine bakayım. Karım var desem senin 16 yaşında askeri mektepteyken evlendiremezler. Nişanlın olsaydı sen de baytar gibi herkese söylerdin. Sen hiç kimseye söylemezsen Vasile'ye olsun, Lena anaya olsun söylerdin. Neyin var? Neyin yok, hepsini söylediğin gibi nişanlın olduğunu da söylerdin. Başından neler geçmiş, ne yapmışsın, canını Sarıkamış'ta nasıl kurtarmış, Urfa'da Fransızlarla savaşmış, Mustafa Kemal Paşa'nın altın kahramanlık madalyasını nasıl almışsın, Yezidi dedikleri güneşe ve şeytana tapanların kırımına katılmışsın, sonra Bedevi kabilesine basmış. Zehra, Yezidi sözünü eder etmez Poyraz'ın hiç değişmeyen yüzünün birden sapsarı kesildiğini, arkasından da başını çevirip ona baktığını, kucağındaki titreyen ellerini oradan alıp sonra da nereye koyacağını bilemediğini gördü. Bunda bir iş vardı. Orada Yezidileri çok öldürüyorlarmış. Öldürüp paralarını alıyorlarmış. Çırılçıplak da anadan doğma yapıyorlar, paralarını, saatlerini, kadınların ziynetlerini de alıyorlarmış, öldürüyorlarmış. Yezidilerin kanlarından çölün kumları, ölülerin üstüne inen kartallar kıpkırmızı oluyormuş. Yezidilerin ölülerini, Fırat derler bir ulusu varmış, ona atıyorlarmış. Zehra yerini getirip Yezidi sözü ediyor, öteki de her Yezidi sözünde irkiliyor, her Yezidi sözünde de kuşkuyla Zehra'ya bakıyordu. Yezidilerle Poyraz'ın bir alıp veremediği var diye düşündü Zehra. Acaba onların içinde aşık olduğu bir kız mı vardı? Onu Yezidiler alıp dağlara mı kaçırdılar? Ya da onu Poyraz'ın gözünün önünde çırılçıplak soyup öldürüp kumların üstünden sonra suya mı attılar? Babasına her şeyi söylemiş, bunu mu saklamıştı acaba? Bunu Vasili bilmez mi acaba? Yoksa Poyraz Musa onu sevmekten mi bıkmıştı? Böyleyse gece sabahlara kadar yağmur altında, denizin içinde, evlerinin önünde yürümek kara sevda değil de neydi? Bir oyun muydu? Çocuk olur diye mi? Her şeyi biliyorum. Seni seviyorum. Sen almazsan yaşamak da istemem. Yarın babama Girit'e gitme haberi gelse, sen de Girit'e bizimle gelmesen, ben ya burada seninle kalırım, kalmazsam da ölürüm. Söyle bana, sen bir Yezidi kızına mı aşıksın? Durdu, onun yüzüne uzun uzun baktı, yüzü zavallı, acınacak bir hal almıştı. Yoksa çocuk olur, çocuk olursa da Girit'e gitme umudunu iyice kaybeder, kendini öldürür diye mi düşünüyorsun? Babam Girit'e gitmekten çoktan vazgeçti. At çiftliğini öyle anlattı ki, sana Allah bir tek cennet yaratmış, onu da burada yaratmış. İyi ki o çiftliği satın aldı babam. Babam orada büyülenmiş, büyülense de Girit'e gider diyelim. Ben İngiliz Mektebi'nde okudum. Orada bize utandı, bir süre sustu. Orada bize nasıl çocuk yapılmaz öğrettiler. Çocuk yapmayız, hiç korkma. Terledi, yüzü kıpkırmızı kesildi, sustu. Biraz sonra gene konuşmaya başladı. Hiç korkma, bizim ilişkimizi babama duyuracak bir kimse yok bu adada. Olmaz ya, çocuğumuz olsa bile bunu babamız hiç mi hiç bilemez. Bu sırada yukarıda bir yaygara koptu ki yuva merdivenin üstündeki köşedeydi. Kırlangıç yavrularının beşi de başlarını uzatmış, ağızlarını açmış basıyorlardı yaygarayı. Çırılçıplak boyun etleri, ayağa kalkmış yavrulara bakan Poyraz değirmen taşının üstüne sağlıverdi. Taşın üstünde çoktandır buğday taneleri oldukları yerde duruyordu. Poyraz öfke mi, üzüntü mü, acıma mı, sevda mı olan bir yüzle ona baktı. Zehra gülümseyerek, Yezidiler canlarını kurtarmak için dağlara, dedi. Poyraz ayağa kalktı, dudakları yüzü mosmordu. Zehra'nın gülümsemesi dudaklarında dondu kaldı. Zehra sanki yüresini görmüyor, el yordamıyla kapıyı arıyordu. Sonunda buldu, kapıyı açtı, sallanarak dışarıya çıktı. Zehra'nın yerinden kıpırdayacak, ayağa kalkacak hali kalmamıştı. Karanlık kavuşuncaya kadar oturduğu yerden kalkamadı. Ta onu merak eden Nesibe gelinceye kadar. Nesibe, haydi kalk Zehra dedi. Babam merakından ölecek, durmadan seni sordu. Ben de ona Zehra Şerife Hatun'la kilim dokuyor. Her soruşunda Şerife Hatun diyordum. Öfkeyle haydi git de onu Şerife Hatun'dan al getir dedi. Gece yarısına kadar kilim mi dokunurmuş? Ben de koşarak buraya geldim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hep şu kırlangıç yuvalarına baktı. Tam bu sırada pencereden ana kırlangıç girdi. Yukarıdan yavruların yaygaraları geldi. Nesibe başını kaldırdı, yuvaya baktı. Ağızları sarı, koskocaman. Hepsi de koskocaman açmışlar ağızlarını. Sapsarı ağızları. Amma da bağırıyorlar. Boyunlarını uzatmışlar. Çırılçıplak boyunlar. upuzun birer et parçası. Nesibe Zehra'yı kolundan tuttu, taşın üstünden kaldırdı. Bak Zehra dedi, taşın üstündeki buğday tanelerine bak. Kim bilir ne kadar zamanda kalmışlar. Değirmenin kanatları da dönüyor. Kanadın birinin bezi yarı yarıya yırtılmış. Gene de dönüyor. Dışarıya çıktılar. Karanlık kavuşuyordu. Nesibe Zehra'nın koluna girmişti. Ağır ağır yürüyerek eve geldiler. Ağa efendi kızlarını coşkuyla karşıladı. İkisini birden kucakladı. Çok mu çalıştın kızım? Çok mu yoruldun? Zehra konuşamayacağını ya da zor konuşacağını anlayan Nesibe baba dedi. Onu ıstarın yönünden zor kaldırdım. Melek Hatun kilim tezgahına ıstar diyor. Yaptıkları kilimler o kadar güzel, o kadar güzeldi ki kim olsa o kilimin önünden kalkamazdı. Şerife Hatun da, Zehra da ben kaldırmasam yerlerinden kalkamıyorlardı. İkisini de tezgahın önünden ben çektim aldım. Ben gitmesem belki de yerlerinden kalkamayacaklardı. Gözlerini dokudukları kilime dikmişler, kıpırdamadan bakıyorlardı. Hem yorulmuşlar hem de kilim hem de çıplak kırlangıç yuvaları onları büyülemişti. Şimdi ben, gülümsedi, büyülenmiş Zehra'yı, büyülenmiş Şerife Hatun'u zorla kaldırdım yerlerinden. Şimdi Zehra'yı yatağına götürüyorum. Öyle yorulmuş ki ayakta uyuyor. Uyanınca yemeğini... Şerife Hanım'ın kilimleri yalnız Zehra'yı değil, seni, beni değil, bütün insanları büyüler. O kadar güzel renkler ki gören her insanı kendinden geçirir, büyüler. Git yatır, yatır gel de yemeğimizi yiyelim. Değirmenden yalpalayarak çıkan Poyraz'ın üstünde kulağını sağır ederek yavrular yaygarayı basıyorlar, yüzlerce kırlangıçta vıcırdaşıyordu. Poyraz bu patırtı gürültü içinde eve nasıl gitti, nasıl soyundu, yatağa nasıl girdi farkında değildi. Lena da onun bu durumundan hiçbir şey anlamamıştı. Yaygaralar, vıcırtılar arasında kendinden değilken Poyraz'ın başının bir kavak boyu üstünden kanatlarını sonuna kadar açmış bir atmaca uçuyordu. Poyraz kapıdan içeriye girerken atmaca da gitti evin üstüne, göğsünü de güneyden esen yele verdi. Poyraz yatakta bazen inleyerek habire dönüyor, akan ulu suyun kıyısındaki kumların üstüne bir yalın parçası gibi yumulup tor top olan kırmızı kartallar hışıltılarla iniyor, yere yaklaşırlarken geniş kanatlarını açıyor, kumun üstünde sekiyorlardı. Kırmızı kartallar sabaha kadar Fırat'ın kıyısında kumların üstüne konuyorlar, çöl kırmızı kartala kesiyordu. Gökten kırmızı yalımlar durmadan çöle sağılıyor, güneş olduğu yerde duruyor, yerinden de kıpırdamıyordu. Gökten üst üste hışıltılarla inen somsarı kartallar birbirlerine girdiler. Öylesine birbirlerine gagalarıyla, çırnaklarıyla saldırıyorlardı ki kiminin kanadı kırılıp yanına sarkıyor, kiminin gözü çıkıyordu. Sabaha karşı Poyraz bağırarak uyandı, doğruldu, boş gözlerle yöresine baktı. Lena sabaha kadar uyumamış, onun yatağının ayak ucuna bir sandalye koymuş, üstüne tünemişti. Ne oldu yavrusu diye ayağa kalktı Lena. Başucuna gitti, Poyraz ter içinde kalmıştı. Poyraz yastığa başını koyarken Lena, oğlusu sen hasta mısın? Doktorlara gideyim mi? Onları getireyim mi? Ha ne diyorsun? Elini Poyraz'ın ıpıslak olmuş alnına koydu. Oğlusu terden su içindesin. Doktorlara gideyim mi? Bu sözleri Lena o kadar yineledi ki Poyraz başını yastıktan kaldırdı. Ana hiçbir şeyim yok. Bırak da uyuyayım. Kartallar, kırmızı kartallar. O sabah hiçbir şey olmamış gibi Zehra erkenden uyandı. Hamamlığa gitti, yıkandı, saçlarını taradı, dişini fırçaladı, Nesibe'yle konuştu. Babaları çoktan uyanmış, pencerenin önündeki koltuğa oturmuş, çoktandır menevişlemiş denize bakıyordu. Bak Nesibe, tam sırası. Günlerdir ne İstanbul'dan ne de başka yerlerden bir haber geliyor. Babam üzülüyor. İki güne, üç güne bir zavallı Kadri Kaptan eve geliyor. Babam içeriye giren Kadri Kaptan'ın görünce ayağa kalkıyor. Heyecanla, inşallah iyi bir haberim var Kadri Kaptan diyor. Kadri Kaptan üzgün, boynunu büküyor. Yok efendim diyor. Babamın yüzü asılıyor. Hiçbir şey yok da kahroluyor. Koltuğa çöküyor. Can çekişiyor gibi ağzını açıp açıp kapatıyor. Epeydir Kadri Kaptan da gelmedi. Bugünlerde babam da tam büyülenmiş, neredeyse kanat takıp göklere uçacak. Tam sırası. tam sırası dedi Nesibe. Sandıkları açmamıza belki de izin verir. Verir dedi Nesibe. Niçin vermesin? Artık Girit'e gidemeyeceğiz. Babamızın bütün ümidi kırıldı ki buradaki at çiftliği diyor da başka bir şey demiyor. Sandıklarımızı açalım da doğru dürüst giyinelim. Topu topu iki elbisemiz var. Onlar da eskidi. Çingene çarpanasına döndük. Babam bize sandıklarımızı açın diyecek. Biliyorum. Yalnız babama sen söyleyeceksin. Benim söylemem olmaz Zehra. Sen büyüksün. Sen söyleyeceksin. Ben söylerim ya olmaz. Poyraz işi var. Onu babam bilmiyor. O her şeyi bilir. Gözünü açıp kapamadan bile o ne düşündüğünü anlar. Adım atışından, bakışından her şeyi anlar. Poyraz'a durmadan bizimle Girit'e geleceksin diyor. Kaç kere onun ağzından sen de duymadın mı? Duydum dedi Nesibe. Duydum ya, Poyraz burada kalırsa onu öldüreceklermiş. Girit'te kim öldürecekmiş onu? Girit'te kimse öldüremez de onu. Babam da sevdiği için Poyraz'ı Girit'e öldürülmesin diye götürmek istiyor olabilir. Bu sözleri benimle birlikte sana da söylemedi mi? Söyledi. Duydum ya, o Poyraz'la benim işimi biliyor. Ben söyleyemem. Ben söylersem babam benim Poyraz'la burada kalacağımı sanır. İstanbullu, babama kara sevda bağlanmış annemiz, annesini, babasını, kardeşlerini bırakıp da Girit'e gelmedi mi? Ölmeseydi bizimle birlikte Girit'e dönmeyecek miydi? Dönerdi. Öyleyse babama sandıkları açmamızı sen söyleyeceksin. Giyecek bir şeyimiz kalmadı diyeceksin. Tartışma kahvaltıdan sonra da sürdü. Sonunda Nesibe sandıklarını açma işini söylemeyi kabul etti. Babaları daha büyülenmiş durumdaydı, çok da yumuşaktı. Babalarını hiçbir zaman böyle sevgi dolu, sevgisini de dışarı vurmuş görmemişlerdi. Sandıklarını açacak, en güzel giyiklerini de giyeceklerdi. Bu kadar güzel giyinen kızlar Atina'da bile yoktu. Kızların ikisi de Atina'da İngiliz okullarında okumuşlardı. Giyiklerini her zaman Atina'nın en usta terzisi dikmişti. Sandıkları açmalarına babaları da bir izin verse, Zehra en güzel giyitini giyecek, Poyraz'ın karşısına çıkacaktı. Nesibe bunu biliyordu ama babasını da biliyordu. Babası ne kadar yumuşarsa yumuşasın, ne kadar sevgiyle dolu olursa olsun, o gene her zamanki babalarıydı. Musa Kazım Ağa Efendi o büyük koltuğa oturmuş, denize bakıyor, düşünüyordu. Baba, söyle kızım. Baba, Zehra ile konuştuk, sandıklarımızı açacağız. Sen burasını çok sevdin, burası seni büyüledi. Hiçbir yerden de sana ne haber ne bir mektup geldi. Bizim de ne üstümüzde üst ne başımızda baş kaldı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sen burada kalacaksan izin ver de sandıkları açalım. Uzun bir süre Nesibe ile karşılık vermedi Ağa Efendi. Taş kesilmiş denize bakıyordu. Nesibe, baba, konuşmasını sürdürüyordu. Madem ki burada kalacaklardı, çiftlik Girit'teki çiftlikten daha güzel olacaktı. Zehra da, kendisi de bu adayı, buradaki insanları sevmişlerdi. O zaman niçin sandıkları açmasınlardı? Baba konuş. Ağa Efendi taş kesilmiş, bir türlü ağzı açılmıyordu. Baba bir şey söyle. Kapının yanındaki koltuğa büzülüp oturmuş Zehra. Baba elini ayağını öpeyim konuş. Ne söylersen razıyız, yeter ki konuş. Ağa Efendi ağır ağır başını onlara döndürdü. Ananız sağken dördümüz bir araya gelmedik mi? Uzun konuşmadık mı? Biz Girit'e dönünceye kadar sandıklar açılmayacak demedik mi? İsterseniz açın sandıkları. Önce ananızın sandığını açın. Nesi var nesi yoksa. Benim sözüm bu kadar. Siz bilirsiniz. Ayağa kalktı, kapıya yürüdü. Kızlar önüne dikildiler. Biz sen büyülendikten sonra burada kalacaksın sandık. Onun için de ben burada kalmayacağım. Son solukta olsam bile bir yolunu bulacak Girit'e gideceğim. Size de vasiyetim, burada ölürsem benim ölümü ne yapıp edip benim toprağıma Girit'e göndereceksiniz. Siz Türkiye'den çıkamazsınız. Poyraz Bey oğlumuz zabittir, hem de İstiklal madalyalı zabittir. Benim mezarımı alsın çiftliğe götürsün. Anamın babamın mezarının yanına gömsün. Paraya gelince, paranın hepsi üstümde değil, paranın hepsi annenizde, benim sandığın altında. Sandığın dibi iki kat, iki tahtanın arasında pamuklar içinde altınlar. Sizin sandıklarınızda da altınlar var. Bütün bu söylediklerimi duydunuz, anladınız mı? Hiç üzülmeyin, burada ölürüm diye. Girit'e gitmenin yolunu birkaç yıl içinde bulacağım. Belki de yarın, belki de önümüzdeki hafta. Hazırlanın. Sizinle yakında İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'un en büyük kadın terzisine size elbiseler ısmarlayacağım. Sandık açmanıza gerek yok. Kızlar şaşırmışlardı. Babaları bağırmamış, çağırmamış, öfkelenmemişti. Soğukkanlıydı. Peki baba dedi Zehra. Peki baba dedi Nesibe. Babaların önünden çekildiler. Biz ölünceye kadar sandıkları açmayacağız. Merdiveni inerken babaları başını arkaya çevirdi. İstanbul güzel şehir. Ne güzel değil mi? Hepimiz birlikte göreceğiz. Osmanlı'nın, Bizans'ın, Roma'nın payitahtını. Kızların ikisi iki yerden ne güzel baba, sağ ol baba dediler. 7. kaset 1. yüzün sonu.